Ayrım 4. Babanın Dönüşü. Mark Weingartner, sayfa 37. Bölüm 2. Ölü yakma odası Amerigo Bonasera'ya aitti. Neri'nin kendi anahtarı vardı. O ve Geraci giriş kapısından geçti. Kanlı giysilerini üzerlerinden çıkarttılar ve doğrudan arka odaya giderek o an için üzerlerine geçirebilecekleri giysileri seçtiler. Geraci iri bir adamdı. Üzerine uyan tek elbise bebek boku renginde keten bir takımdı. Ve normalde giydiklerinden iki beden küçüktü. Bonasera neredeyse emekli olmak üzereydi. Zamanının çoğunu Miami Beach'te geçiriyordu. Kayınbiraderi Neri'den valizi ve kanlı elbise yığınını alırken tek bir söz dahi etmedi. Adamlarından teki Geraci'yi evine bıraktı. Vakit henüz gece yarısı dahi olmamıştı. Charlotte hala uyanıktı. Yatakta oturmuş Times'taki bulmacayı çözüyordu. Bulmaca çözmekte oldukça ustaydı. Fakat sadece bir şeylerden rahatsızlık duyduğunda onlara başvururdu. Nick Geraci yatağın ayak ucunda dikildi. Üzerindeki giysiyle nasıl bir görünüm sergilediğinin farkındaydı. Kafasını kaldırdı, komik olduğunu umarak kaşlarını kaldırdı ve tıpkı bir sahne sanatçısının tada derken yaptığı tarzda kollarını öne doğru uzattı. Karısı bırakın gülmeyi, gülümsemedi bile. Philip Tattaglia ve Emilio Barzini'nin çete işi tarzındaki katliamları televizyonda gösteriliyordu. Elindeki Times'ı bir tarafa bıraktı. Geraci uzun bir gündü dedi. Uzun hikaye, tamam mı Char? Bırak olduğu gibi kalsın. Karısının kendisini yukarıdan aşağı süzüşünü izledi. Yüzünün gittikçe yumuşadığını fark etti. Onun soru sormamak için kendisini sıkışını izledi. Hikayeyi duymak için hissettiği isteği bastırışını gözlemledi. Kadın tek bir şey bile söylemedi. Nick Geraci elbisesini sandalyenin arkasına fırlatarak soyundu. Tuvalete gidip işediği, dişlerini fırçaladı ve pijamalarını giyindiği süre içerisinde Charlotte elbiseyi ortadan kaldırmış, Geraci onu bir daha hiç görmedi, ışıkları kapatmış, yatağa girmiş ve uyuyormuş gibi görünmeyi başarmıştı. New Hampshire'da ailesinin evinde Kay Corleone genç bir kızken kullandığı, çift kişilik yatakta uyumakta olan çocuklarının yanına uzanmış, elinde duran Dostoyevski romanına konsantre olmaya çalışıyordu. Kafasında soramadığı ve sormaması gerektiğini bildiği, Michael'ın sadece önermekle kalmayıp aynı zamanda tarih ve saatlerine kadar ayarladığı bu seyahate ilişkin sorular cirit atıyordu. Las Vegas'ta şehrin Kumdaki Kale isimli ilk gökdeleninin en üst katındaki karanlık otel odasında önünde 50 dolarlık bir salçalı biftek ve bir bardak kahveyle oturan Connie Corleone Rizzi yeni vaftiz edilmiş bebeğini göğsüne bastırdı ve şehrin ışıklarına doğru baktı. Günün son ışıkları çölün üzerinde yok olup gitti. Mutluydu. Aslında Connie pek fazla mutlu olabilen bir insan değildi. Normal bir gün geçirmemişti. Yapacağı uçak yolculuğu için çok erken kalkmış, tüm yolu 6 yaşındaki oğlu Victor'un bu duruma karşı parmağını dahi kımıldatamayan ve sürekli bu seyahatin takdis ayinine ne kadar özlediğini anlamasına yardımcı olduğunu söyleyip duran annesi Carmela'ya rağmen kıpır kıpır hareketleriyle ve büyük bir beceriyle göz önüne serdiği kötü tavırları eşliğinde kat etmişti. Fakat bebek geçen gün vaftiz edilen ve çocuğa vaftiz babalığı yapmış olan, erkek kardeşi Mike'ın ismini almış olan Michael Francis Rizzi tam bir melekti. Tüm yol boyunca uyumuş, kumru gibi sesler çıkarmış ve küçük burnunu annesine yaslamıştı. Kayalık dağlarının tepesinde bir yerlerde hayatında ilk defa gülmüştü. Şimdi annesi alnına doğru her üflediğinde aynı şeyi tekrarlıyordu. Carmela bu bir işaret diye düşündü. Bebekler kendi kısmetlerini beraberlerinde getirirlerdi. Bu gülümseme herkes açısından yeni bir başlangıç olacaktı. Carlo değişecekti. Hatta değişmişti. Bu bebeğe hamile kaldığı günden bu yana ona bir kez olsun vurmamıştı. Şimdi Mike Carlo'ya aile organizasyonunda çok daha fazla sorumluluk verecekti. Aslında ev bakmak ve ihtiyaç duydukları diğer şeylerin satın alınmalarına yardımcı olmak maksadıyla Carlo'nun da bu seyahate katılması planlanıyordu. Fakat son dakikada Mike Carlo'nun onunla birlikte kalması gerektiğini, ona ihtiyacı olduğunu belirtmişti. İş, Ne babası ne de erkek kardeşleri böyle bir şeyi daha önce yapmış, Carlo'nun kendisini önemli hissetmesini sağlamamışlardı. Küçük oğlunu diğer göğsüne geçirdi ve yumuşak incecik saçlarını okşadı. Bebek gülümsedi. Carmela oğlunun alnına üfledi. Bebek güldü ve o da öyle. Diğer odada kendisine daha önce defalarca yapmaması söylenmiş olmasına rağmen Vincent yatağın üzerinde zıplamaya başladı. Telefon çaldı, Connie gülümsedi. Carlo olmalıydı. Victor'un yanıtlamasına müsaade etti. Oğlan, anne diye seslendi. Tom amca arıyor. Hagen, Connie ayağa kalktı, bebek ağlamaya başladı. Aşağı sokakta uzun siyah bir şala sarılmış Carmela Corleone, kafası öne eğik bir halde gözlerini neon ışıklarından kaçırarak ve kendi kendine İtalyanca bir şeyler mırıldanarak otelden dışarı çıktı. Strip'ten aşağı yürümeye başladı, saat 9'u geçiyordu. Herhangi bir yerde bir taşıt bulabilmesi için çok geç bir zamandı. Özellikle de pazartesi günleri, ama kararlı bir dul kadının bu kadar çok evlendirme kilisesi bulunan bir kasabada rahip bulması ne kadar zor olabilirdi ki? Ya da en azından o türden bir adamı. Eğer bunlardan ikisini de başaramazsa parlak ışıklardan kurtulabileceği, dizlerinin üzerine çökerek tıpkı her gün yaptığı gibi bakire Meryem'in ruhuyla karışarak dua edebileceği sakin ve kutsal bir yer bulabilirdi. Kitap 2, Eylül 1955, Bölüm 3. 4 ay sonra işçi gününün bulunduğu hafta sonundaki pazarın erken saatlerinde Michael Corleone Las Vegas'taki yatağında uzanmış yatıyordu. Karısı yanında iki oğlu da koridorun dibindeki odalarındaydı. Hepsi de uyuyor gibi görünüyordu. Michael önceki gün Detroit'te merhum babasının en eski arkadaşının kızının düğününde Corleone'lerin halen hayatta olan zor rakiplerine zarar vermek amacıyla hazırlanan bir planı işleme sokarak çok az tanıdığı bir adam olan Sal Narducci'ye şöylesine bir göz atmıştı. Eğer bu plan işe yararsa Michael konuyla uzaktan yakından alakası olmadığını ilan edecek, bu Amerikan yeraltı dünyasına sonsuza kadar huzur ve barış getirecekti. Corleone ailesinin son kanlı zaferi ortadaydı. Michael Corleone'nin cerrahi müdahale ile düzeltilen yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Soluğu düzenli ve derindi. Bunun dışında hareketsiz ve rahat bir şekilde dikiliyordu. Yeni evinin serin havasının tadını çıkarıyordu. Dışarıda solgun sabah ışığı altında dahi etraf çöl gibi kavruluyordu. Detroit nehrinin yağlı banklarının yakınında üzerlerinde kısa kollu ipek gömlek, birisi maviye çalan yeşil renkte diğeri de turuncu olan iki yamuk yumuk adam, şehri mor çetenin keyfi şiddetinden kurtaran Detroit'in donu Joe Zalucci'ye ait mülkteki misafir kulübesinden çıktılar. Turuncu gömlekli olan resmi olarak Chicago'nun ve şimdi de Los Angeles'taki organize suçların başındaki adam Frank Falcone'ydi. Maviye çalan yeşil gömleği giyen ise onun San Francisco'daki ortağı Tony Molinari'ydi. Arkalarında her biri ikişer valiz taşıyan paltolu iki adam ilerliyordu. Çantalarda başka şeylerin yanı sıra dün geceki Clemenza Zalucci düğününde giyilen smokinler vardı. Su yüzeyi silme ölü balık doluydu. Ahır büyüklüğündeki garajın önünden onları almak için bir limuzin çıktı. Limuzin sokağa çıkıp yoluna devam ederken onu bir polis arabası takip etti. Polisin maaşını Zalucci veriyordu. Detroit Havaalanı'nda çamurlu bir yola saptılar ve sadece acil servis arabaları girebilir yazan levhaya rastlayana kadar çit boyunca ilerlediler. Polis arabası durdu, limuzin iniş meydanına kadar ilerlemeye devam etti. İpek gömlekli adamlar kağıt bardaklardan kahvelerini yudumlayarak dışarı çıktılar. Korumaları birkaç karate hareketi yaptı. Onlara doğru bir uçak yaklaştı. Üzerinde Michael Corleone ile gizliden gizliye ilişkili, toptan et paketleme işiyle uğraşan bir şirket logosu vardı. Logo bir aslan profilinden oluşuyordu. Pilotun nüfus cüzdanında yazan isim Fausto Dominic Geraci Jr.'dı. Ancak güneşliğe tutturulmuş lisansla Gerald O'Malley ismi yer alıyordu. Uçuş günlük planda yer almamaktaydı. Geraci'nin kulede adamı vardı. Amerika'daki tüm hava alanlarında kağıt üzerinde kendisine ait görünmeyen birçok uçağın sahibiydi. Koltuğunun hemen altında bir el çantası dolusu nakit para vardı. Gökyüzünün batı yakasını fırtına bulutları sarmaya başlamıştı. Windsor'un hemen dışında nehrin diğer yakasında Happy Wanderer Motor Inn'deki 14 numaralı odanın kapısı büyük bir gürültüyle açıldı. Eşikte erkek kardeşinin yeni Sotto Capoluğunu üstlenen, bir bowling loputunu andıran, hala geçen geceden kalma buruşuk gömlek ve smokin pantolonuyla ortalıkta gezinen Fredo Corleone belirdi. Park alanına baktı, etrafta dolaşan hiç kimseyi göremedi. Egzozundan inanılmaz gürültüler çıkartan eski püskü bir arabanın yaklaşmasını izledi. Çıkan gürültü uyuyan birisini uyandırabilecek derecede yüksekti. Fredo yatakta arkasından gelen bazı gürültülü seslerin farkındaydı ama yapacağı en son şey arkasına bakmak olacaktı. Sonunda sahil belirginleşti. Basık tepeli bir şapkayı kafasına geçirip gözlerinin üzerine doğru indirdi. Kapıyı arkasından yavaşça kapattı. Etrafa atılmış bardak ve patlamış mısır paketleriyle kirletilen sinema salonunu boydan boya yürüdü. Paketler büyük mavi palyaçolarla süslenmişti. Kafaları kalkık, yüzlerinde o iğrenç tanıdık gülümsemeleri olan palyaçolar. Şapka onun değildi, belki de odadaki adama aitti ya da Fredo'nun bir gece önce uğradığı birçok yerden birisinden alınmıştı. Hatta onun korumalarından birisine dahi ait olabilirdi. Adamlar yeniydi, ona yabancıydılar, başı zonkluyordu. Gömlek ve pantolon ceplerini yokladı, sigarasını odada unutmuştu, çakmağını da. Çakmak Mike'ın hediyesiydi, kıymetli taşlarla kaplıydı, Milano'dan gelmişti. Üzerine 1954 Noel'i yazısı kazınmıştı, ancak elbette isim namına hiçbir şey yoktu. Yaşlı adam ismini asla hiçbir yere yazma derdi. Fredo onun sözünden hiçbir zaman çıkmamıştı. Lanet olsun, bir çamur gölünün üzerinden atladı ve apartmanın park alanını koşar adımlarla geçti. Zalucci'den ödünç aldığı Lincoln marka arabayı bir çöp öğütücüsünün arkasına saklamıştı. Smokininin ceketi arabanın arka koltuğuna topak yapılıp atılmıştı. Yanında ona ait olmayan sarı saten bir gömlek ve kendisine ait bir viski şişesi duruyordu. Arabaya bindi, içkiden bir yudum aldı ve şişeyi tekrar arabanın arkasına doğru fırlattı. İçki alemlerine bir süreliğine ara vermenin zamanı gelmiş olabilir diye düşündü. Ve tabii ki diğer şeye. Aman Tanrım, bu kadar çok istediğiniz bir şey bunu yapmanızın hemen ardından nasıl olup da gözünüze bu derece iğrenç görünebiliyordu. Bundan da vazgeçmeliydi. Artık mesai saatlerinden sonra kulüplere uğramak yoktu. Kimin penisini emdiklerini bilemeyecek kadar kendilerinden geçmiş uyuşturucu bağımlılarına para vermek de yoktu. Şimdi yeni bir gün başlıyordu. Evdeki kadınlarca tam bir erkek olarak tanındığı ve sözü geçen diğer şeyi her ne yaparsa yapsın elde edemeyeceği kadar küçük olan Vegas'a doğru ilerlemeye başladı. Arabayı otomatiğe bağladı ve sanki birisinin Kanadalı büyük babasıymış gibi takdis ayinine doğru yol almaya başladı. İlk trafik ışığında viskinin kalanını bitirdi, ana yola çıktı ve hızlandı. Bu süratle giderse Vegas'a giden uçağı yakalayabilirdi. Yağmur yağmaya başladı. Yolcu tarafındaki kanada tutturulmuş fatura ya da buna benzer bir kağıt parçasının farkına ancak silecekleri çalıştırmaya başladığında vardı. Happy Wanderer'ın 14 numaralı odasının karanlığında yatan çıplak adam uyandı. Bu Dearborn'dan gelen bir restoranın ihtiyaçlarını karşılayarak geçimini sağlayan evli iki çocuk babası bir adamdı. Kasığındaki yorganı kaldırdı ve yataktan kalktı. Parmak uçlarını kokladı. Troy diye seslendi. Hey Troy! Ah lanet olsun! Yine mi Troy? Ardından çakmağı gördü, sonra da Troy'un silahını. Troy taşıdığı silahla onun ilgisini çekmişti fakat bu tür bir silah olmamalıydı. Önünde duran 45 kalibreli Colt marka bir kovboy silahıydı. Kabzası ve tetiği beyaz yapışkan bantla kaplanmıştı. Çıplak adam daha önce gerçek bir silaha hiç dokunmamıştı. Tekrar yatağa oturdu. Kendisini halsiz hissediyordu. Şeker hastasıydı. Oralarda bir yerlerde biraz portakal olmalıydı. Troy'un mutfağa gidip bir torba portakal getirmesi için bir barmene 50 papel verdiğini hatırlıyordu. Bunlardan 3 tanesini hemen oracıkta yemişti. Troy ise kapıya doğru yürüyüp sokağa bakarak onun portakalları bitirmesini beklemişti. Adam geri kalan portakalların ne olduğunu hatırlamıyordu. Kalbi hızla çarpmaya başladı ve vücudundan ter boşaldı. Resepsiyonu arayıp oda servisini çağırdı. Resepsiyon görevlisi, siz nerede kaldığınızı düşünüyorsunuz diye sordu. Ritz mi? İyi bir soru. Neredeydi? Bunu sormak istedi. Fakat bundan önce kan şekeri için bir şeyler yapmak zorundaydı. Yiyecek bir şeyler var mı diye sordu. Madeni para ile çalışan ve yiyecek satan bir makine ya da buna benzer bir şey. Her neyse görevlinin ona bir şeyler getirmesini isteyebilirdi. Bir çikolata. Görevli bacaklarınızı iflas mı etti diye sordu. Adam odasına getirilecek bir çikolata için 5 papel ödeyeceğini söyledi. Görevli birazdan orada olacağını belirtti. Adamın karısını araması gerekiyordu. Bu daha önce de olmuştu. Ona bir sekreterle hoş bir kadınla yattığını söylemişti. Bunun tekrarlamayacağına söz vermişti. Numarayı çevirmeye başladı ancak hemen ardından görevlinin dış hatta ihtiyaç duyabileceği aklına geldi. Çikolata almak için çoktan dışarı çıkmış olmalıydı. Adamın iyi bir işi, harika bir karısı, mükemmel çocukları, güzel bir evi vardı. Rotaryanlığa yeni kabul edilmişti. İşte oradaydı. Belalı bir gecenin ardında o şeyleri yapmak, bir pazar sabahı böyle bir yerde uyanmak. Portakalları aramak için tekrar ayağa kalktı. Hiç şansı yoktu. Pantolonunu buldu fakat sarı gömleği ortada yoktu. Tepesi düz, şapkasını da bulamadı. Arabasını önüne park ettiği batakhanenin adını dahi bilmiyordu. Eğer eve gömleksiz bir halde taksiyle dönerse karısı onu keyifsiz bir mahalle turuna çıkartır, herkes de onları seyrederdi. Yeni bir araba almak bundan çok daha kolaydı. Silahı kaldırdı. Colt göründüğünden de ağırdı. Parmağını boydan boya namluda gezdirdi, ağzını açtı, tabancanın ucunu dilinin üzerine yerleştirdi ve bir süre öyle bekledi. Dışarıdan gelen lastik ciyaklamasını işitti. Kapısının çarpılmasıyla çıkan sese istinaden bunun büyük bir araba olduğunu kolayca söyleyebilirdi. Troy gelmiş olmalıydı. Onun için geri dönmüştü. Ardından ikinci bir araç kapısı kapandı. İki adam. Chicago'dan gelmişlerdi. Aradıkları kişi o değildi fakat çıplak adam bunu bilmiyordu. Saatlerdir peşindelerdi ve onun bundan da haberi yoktu. Çıplak adam koltuğu ağzından çıkarttı, ayağa kalktı ve silahı kapıya yöneltti. ''Cehennemde görüşürüz.'' diye fısıldadı. Daha önce birisinin bir filmde böyle söylediğini duymuştu. O sert bir adam değildi. Fakat parmakları 6 mermili silahın kabzasını sararken kendisini gerçekten de öyle hissediyordu. Hollywood, Florida'da babası Sonny'nin bir araba kazasında öldüğü, ortada kendisine söylenenden daha farklı bir şekilde ölmüş olabileceğini düşünmesini gerektiren hiçbir sebep yoktu. Günden bu yana yaşadığı mercan rengi evin altındaki kapalı garajda Francesca Corleone annesinin station vagonunun kornasını rahat bir 10 saniye hiç ara vermeden çaldı. Arka koltukta yayılmış Fransızca bir roman okuyan ikiz kardeşi Kathy, ''Kes şunu'' dedi. Kathy Bernard'a gitmeye karar vermişti. Cerrah olmak istiyordu. Francesca Tallahassee'deki Florida State'e devam ediyordu. Ve genel anlamda da halinden memnundu. Evden uzakta kendi başınaydı. New York'ta süregelen korkunç olayların tümü ve her ne kadar yazılanların hemen hepsi yalan olsa da aile ismini gazetelere kadar düşüren diğer aile üyelerinden dolayı yeni bir hayata başlamak için pek uygun bir zaman sayılmazdı. Kathy bir zamanlar okula New York'ta devam etmek istemişti. Böylece oradaki aile fertlerine nispeten daha yakın olabilecekti. Şimdi tabii ki büyük anne Carmela ve korkunç halaları Connie dışında herkes oradan taşınmıştı. Görünüşe bakılırsa Carlo amca bir anda ortadan kaybolmuştu. Tıpkı sigara almak için dışarı çıkan ve bir daha da geri dönmeyenler gibi. Bu hareket tarzı onun gibi dalkavuk bir adam için dahi çok garip bir şeydi. Ancak Francesca Connie hala ile evli olan herkesin bunu öyle ya da böyle bir şekilde düşüneceğinden emindi. Kathy özellikle de orada her gün o kötü gangsterlerle Corleone'lerle arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını anlamaya çalışan kişilerin hatta profesörlerin sorularıyla karşı karşıya kalacaktı. Eğer Hollywood'da geçirilen son birkaç ayın geride bıraktığı belirtilere bakılırsa, Francesca bu tür bir yaklaşımla Tallahassee'de dahi karşılaşmaya hazırlıklı olmalıydı. Annesi ikisini birden götürüyordu. Götürmek mi? New York'a mı? Şükür ki ilk önce Francesca'yı bırakacaklardı. Tekrar korna çaldı. Kathy bu çok sinir bozucu dedi. Sanki önündeki kitabı okuyorsun da. Kathy Fransızca konuşuyormuş gibi davranarak ona karşılık verdi. Francesca yabancı bir dil öğrenmemişti ve bu işten İtalyanca'ya yönelerek, ki aslına bakılırsa bunu da çok iyi bilmiyordu ya da hiçbir şekilde ek bir dile ihtiyaç duymayan başka bir konuya odaklanarak sıyrılmayı planlıyordu. Francesca, biz İtalyanız dedi. Neden İtalyanca öğrenmiyorsun? Kathy, sei una fregna per sicuro diye yanıt verdi. Hoş bir cümle. Kathy omzunu silkti. Francesca, İtalyanca küfredebiliyorsun dedi ama aynı dilde okumayı beceremiyorsun. Sen susmadığın sürece de beceremeyeceğim. Anneleri hemen yan kapıda Francesca'nın büyük babası ve büyük annesinin evindeydi. Onlara Francesca'nın erkek kardeşleri Frank 15 yaşında ve Chip 10 yaşındanın nasıl beslenmeleri ve bakılmaları gerektiğine dair son talimatları veriyordu. Sanki asırlardır içerideydi. Chip'in gerçek ismi Santino Junior'du. Ta ki o yaz bir beyzbol antrenmanından dönerek o günden sonra kendisine Chip diye çağırmayanlara hiçbir karşılık vermeyeceğini ilan edene kadar. Francesca da böyle bir yöntem uygulayabilirdi. Yüksek okula gidebilir ve başka bir isim alabilirdi. Fran Collins, Franny Taylor, Francis Wilson. Yapabilirdi ama yapmayacaktı. Zaten soyadları çoktan Corleone'den Corleone'a dönüşerek Amerikalılaşmıştı. Ve bu da yeterince büyük bir değişimdi. İsminden gurur duyuyordu. İtalyan olmaktan da öyle. Babasının gangster olan babası ve erkek kardeşlerine karşı baş kaldırmasından, yasalara uyan bir iş adamı olarak çalışmasından gurur duyuyordu. Francesca'nın soyadı nasıl olsa bir gün uygun bir zamanda kendisine bir eş bulduğunda değişecekti. Tekrar kornaya bastı. Orada bu kadar uzun kalmasını gerektirecek ne yapıyorlardı? Nine ve dede nasıl olsa Francesca'nın annesinin söylediği kelimelerin tümünü göz ardı edeceklerdi. Bu olanlar cinayetten sonra iyice zıvanadan çıkmıştı. Özellikle de Frankie, hele şu futbol işi başladığından bu yana. Francesca kornaya bir kez daha bastı. Kathy, sanki böyle yaparak dedi ve Francesca cümleyi tamamladı. Her şeyi daha da kolaylaştırıyorum, biliyorum. Kathy sadece bir Amerikan kızının yapabileceği tarzla omzunu silkti. Birkaç dakika sonra da Francesca'nın saçlarını hafifçe okşadı. İkizler 18 yıllık yaşamları süresince birbirlerinden tek bir gece dahi ayrı kalmamışlardı. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 49.